Merhabalar, ben Fatih Akalan. Bugün günlerden Salı ve TRT 24 ekranlarında günün öne çıkan başlıklarını konuşmak, gündemi değerlendirmek için karşınızdayız her Salı olduğu gibi. Bugün birkaç konu başlığı var sizinle konuşmak istediğim. Bunlardan birisi Sedat Peker'in ilk videoda gündeme getirdiği ve acaba bu soruşturma nereye gider? Gerçekten yeni bağlantılar ortaya çıkar ve Bodrum-Yalıkavak Marina meselesi çözülür mü diye düşünüyordu insanlar. Bugün mahkeme bir karar verdi, alelacele bir karar. Bu kararı yorumlamaya çalışacağız çünkü enteresan bir karar bu. Bir taraftan Sedat Peker'in yüz milyonlarca dolarlık marineyi 30 milyona kapattılar, çöktüler iddiasını doğruluyor mahkeme. Ama diğer taraftan ise sanıklara beraat verdi. Bu kısım önemli. İkincisi, yayın başlığı da bu. Alaaddin Çakıcı'nın Kıbrıs'a kaçtığı iddiası var. Gerçekten kaçtı mı kaçmadı mı? Kaçtıysa tıpkı Sedat Peker gibi Alaaddin Çakıcı'ya kim kaç dedi ya da yeniden Kıbrıs merkezli bir oyun mu kuruluyor? Çünkü Kıbrıs dediğinizde aslında yasa dışı kumar ve uyuşturucu kaçakçılığı hani Türkiye'de yapılamayan ya da Türkiye'de yapılan fakat Kıbrıs'tan organize edilen illegal işler akla geliyor. Bu neresinde duruyor Alaaddin Çakıcı'nın Kıbrıs'a gidişi, Kıbrıs'a kaçışı? Buna bakacağız. Bir diğer başlıksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesine katılması ve o NATO zirvesinde hani sosyal medyadaki tabirle reis yavaş dön, ümmet hızına yetişemiyor hikayesini yaşadık bir kere daha. Onun ayrıntılarına bakacağız. Ve FETÖ borsası var. FETÖ borsası ile beraber ortaya saçılan pislikler var. Gerçi bunların hepsi Sedat Peker'in anlattıkları ve onun etrafında dönen gazeteci Veys Ateş ile ilgili bugün yazılanlar var. Hepsine beraber bakacağız. Ama önce Bodrum Yalıkavak Marina meselesinde ne olmuş? Mahkeme nasıl bir karar verdi? İddialar neydi? Onları hem hatırlayalım hem de bugünkü karara bakalım. İlk videoda Sedat Peker şunu söylemişti. Azeri bir iş adamı var, Mansimov ve bu Mansimov'un Bodrum Yalıkavak Marinası Mehmet Ağar'ın merkezde olduğu bir ekip tarafından iç edildi. Bu marinaya çöküldü ve yüz milyonlarca dolarlık marina bir oldu bittiğiyle 30 milyon dolara kapatıldı. İddia buydu ve bunun içinde Mansimov'a şantaj yapıldı, Mehmet Ağar'ın oraya gelip çöktüğü, oğlunu yönetime getirdiği ve Mansimov'a tırnak içinde bir FETÖ soruşturması açıldığı ve bu yolla tehdit edilip marinaya el konulduğu söyleniyordu. Peki mahkeme bugün ne karar verdi? Birincisi, mahkemenin bugün alelacele bir karar vermesi de önemli çünkü hani herkes Sedat Peker konuşmaya başladığı ilk günden itibaren bu açıklamalar, bu itiraflar, bu ifşalar bir yere gidecek mi? Bir yargılama konusu olabilecek mi? Yeni soruşturmalar açılabilecek mi? Mevcut soruşturmalar ya da yargılamalar derinleşecek ve buradan bir sonuç çıkacak mı? Bu sorulara cevap arıyordu. Aslında diğer iddialarla ilgili de yargı makamları, emniyet makamları bir işarete bakıyordu. Yani temelli olan buydu. Bugün o işaret geldi ve çok açık bir şekilde hem emniyete, kolluk güçlerine hem de yargı camiasına bir mesaj verildi. O da şu, haberin ayrıntılarını aktaralım. Sözcü gazetesinin haberi, Sedat Peker'in açıklamalarında adı geçen Yalıkavak Marina'daki şaibeli bir şekilde el değiştirme olayına dair İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen son duruşmada tanık Deniz Ketenci konuşmuş. Peki Ketenci kim? Palmalı Şirketler Grubu'nun basın danışmanlığını yapıyor. Yani Mansimov'un bir dönem sahibi olduğu şirketin basın danışmanı. O şöyle demiş, sözleşmenin yapılması aşamasında hileli bir husus duymadım. Yani duydum dese şaşmak lazım. Peki, Sedat Peker'in iddiası neydi? Savcılık bu konuyla ilgili de esas hakkındaki mütalaasında şunu söylüyor, dolandırıcılık suçunun gerçekleşmediğini ifade ediyor ve Gurbanoğlu'nun sanıklara duyduğu güven ilişkisi nedeniyle 31.915.732 dolarlık hisse devrine ilişkin beyanının iş hayatına hakim birçok şirket olan bir insandan beklenmeyen hayatın olağan akışına aykırı bir davranış olduğunu vurguluyor ve 200 milyon dolar olduğunu kabul ediyor savcılık. Bu marinanın değerinin en az 200 milyon dolar, milyar dolar diyen de var ve bunun hisselerinin %50'sinin Gurbanoğlu'na ait olduğunu, alacak verecek meselesi aldı verdi derken bu 30 milyon dolarlık değerin aslında bir çökme olayı olmadığını, malın gerçek değeri olduğunu söylüyor. Sonuçtaysa Anar Alizade, Ali Kemal Çelik'ten Mehmet Erdil ve Alaaddin Erkaç hakkında mahkeme beraat kararı veriyor. Anar Alizade kim? Onu hatırlatalım. Anar Alizade bugün doğrudan Aliyev ailesiyle akrabalı olan bir isim. Aslında soy ismi Aliyev deniyor ama soy isim değişikliğine gitmiş vesaire. Ali Kemal Çelik'ten Mehmet Erciyes ve Alaaddin Aykaç'ın da yine aynı şekilde bu isimlerden bazılarının Demirören grubuyla, Yıldırım Demirören'le sıkı ilişkileri olduğu, hani Sedat Peker'in ifadesiyle Pamukören dediği Demirören'le sıkı yakın ilişkileri olduğu ve şirketlerinde yönetici pozisyonda yer aldığı bilgisi vardı. Fakat mahkeme bugün bir beraat kararı verdi ve bu marinanın 30 milyon değeri olduğunu söylüyor. Şimdi bu marinanın aslında ne kadar değeri olup olmadığı ile ilgili bence kime kulak vermek lazım? Buranın yıllarca yönetim kurulu başkanlığı yapmış bir isim var. Bugün artık bıraktı. Mehmet Ağar. Ne diyordu Mehmet Ağar? Burası dolar basıyor. Dünyanın en ünlü zenginleri buraya geliyor. Böylesi bir marina. Buraya biz nezaret ettiğimiz için bize teşekkür edilmesi lazım. Burası Türkiye için çok önemli bir değer ve para kazanan bir yer diyordu. O zaman insanın aklına şu soru geliyor. Neden durup dururken Azeri iş adamı Mansimov bu mülkü elinden çıkardı? Sebep şu, hepimiz biliyoruz. Bugün Türkiye'de binlerce insana yapıldığı gibi çok büyük mülkiyeti olan, mal varlığı olan zengin iş adamlarına yapıldığı gibi Mansimov'la ilgili de bir FETÖ borsası tarifesi devreye sokuldu. Bu kişi tutuklandı Gülen cemaati bağlantılı iddiasıyla ve bu adamın mallarına el kondu. Sonrasında tamam biz seni serbest bırakırız ama ev hapsini alırız. Öyleyse mallarının ver bakalım şu kadarını. Yine Sedat Peker'in ifadesiyle kes baba kes durumu ve bugün de mahkeme bir karar verdi. Aslında bu karar hani bir ön alma kararı. Bundan sonra Sedat Peker'in anlattıkları ile ilgili birileri bir soruşturma başlatacaksa buraya bakın. Bakın karar böyle. Böyle kararlar verin. İşin üstüne gitmeyin. Hemen kapatıverin. Dosyalar bir an önce kapansın. Herkes huzurlu bir şekilde evine gitsin. Karar aslında bu anlama geliyor. Şimdi yine Sedat Peker'in gündeme getirdiği bir başka isim vardı. Veys Ateş, Habertürk'ün spikeri, orada yönetici vesaire. Aslında AKP'nin getirip oraya oturttuğu kayyımlardan biri. Hani Alo Fatih düzenindeki aktörlerden birisi Veys Ateş. Veys Ateş dediğimizde orada bağımsız bilgisi, birikimi, donanımıyla gelip bir yer edinmiş gazeteciden bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz kişi iktidarın himayesinde, desteğinde, hatta büyük ihtimalle özel rica telefonuyla getirilip Habertürk'te bir makam verilen adam. Birazdan anlatacaklarımı bu hani bunu hatırda tutarak dinlemenizde fayda var. Şimdi o Veys Ateş ile ilgili yine Habertürk'ün bir yazarı Sevilay Yılman'ın bir bugün yazısı var. Sevilay Yılman yine bir başka otel, Paramount Otel'in sahibi deniyor. Sezgin Baran Korkmaz. Fakat asıl o otelin ilk sahibinin kızı diyor ki Yasemin Uras, böylesi bir alım satım söz konusu değil. Yine yüz milyonlarca dolarlık bir otelden ama o otelin 45 milyon gibi bir rakama kapatılmasından bahsediyoruz. O kapatılma, çökme işinde Sezgin Baran Korkmaz'ın da adı geçiyor. Fakat işin özü şu, en son tahlilde öyle veya böyle Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu iddia edilen bir otel var. Ve bu otelde kalan ve bu otele gidip gelen bir Veys Ateş var. Geceliği 100 küsür bin lira olan oteller bunlar. Böyle gazeteci profilleri. Şimdi o Veys Ateş'in iddia o ki, Sezgin Baran Korkmaz'ı aradı. Onun da hakkında bir soruşturma açıldı. O da biliyorsunuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sen yurt dışına çık ya da kaç demesiyle yurt dışına kaçtığı söylenen bir kişi. Amerika Birleşik Devletleri'ne 132 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor. İçeride dışarıda başı belada. Ve gelelim Sevilay Yılman'ın yazısına. Sevilay Yılman Sezgin Baran Korkmaz'ı Veys Ateş'in aradığını ya da karşılıklı ikisinden birinin birbirini aradığını ve aralarında şu diyaloğun geçtiğini, şu pazarlığın yapıldığını söylüyor. Birebir okuyalım, sonra üzerine konuşalım. Çünkü bu FETÖ borsası meselesi öyle görünüyor ki artık hukuksuzluk ayyuka çıkınca bütün her şeyi Sedat Peker'in anlatımlarıyla ifşa olunca bütün taraflar, bu FETÖ borsasının bütün aktörleri ellerini yıkayıp buradan çıkmaya çalışıyorlar. Kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar ve öyle bir noktaya varmış görünüyor ki mesele. Bir geçmişte beraber mesai yaptıkları insanları bile çok rahatlıkla satabiliyorlar. Bunlar, yani bugünkü yazısı Sevilay Yılmaz'ın, ben böyle okudum. Bakalım ne diyor yazıda? Şöyle, Veys Ateş'in ses kaydında ne var başlıklı bir yazı. Ben sadece o bölümü alacağım. Şöyle diyor, ancak şunu duydum. Veys Ateş diyor ki özetle, biliyorum bunu Sezgin Baran Korkmaz'a diyor, canın çok acıyor, her tarafı yakıp yıkmak istiyorsun, çıkıp her yere konuşmak istiyorsun, yaşadıklarını anlıyorum, hak da veriyorum. Bu arada Sezgin Baran Korkmaz'ı gazlamış. Sen de eşine, ailene, çoluğuna, çocuğuna kavuşmak istiyorsun. Hiçbir şey olmamış gibi ülkene dönmek istiyorsun. Ankara'dayım. Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var. Ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün. Bunun üzerine SBK, yani Sezgin Baran Korkmaz diyor ki, abi ben hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle nasıl olacak? Veys Ateş cevap veriyor. Önce senin samimiyetini göstermeni bekliyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, nasıl göstereceğim abi? Veys, talep ettikleri meblağı yollayacaksın. SBK, abi diyelim yolladım 10 milyon lira, 10 milyon euro. Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak ne olacak o zaman? Veys Ateş, hiç merak etme, ben her iki tarafında hakimi ve kefiliyim. Para iş bitene kadar bende duracak. Devamı hülasa demiş. Şimdi Sevilay Yılman kendisinin bu kayıtta sadece bu kadarını dinlediğini söylüyor. 6 dakikalık, 7 dakikalık, artık kaç dakikalık kayıtsa, 2-3 dakikalık bir bölümünü dinlediğini söylüyor. Ve bu diyaloğu Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine dinlettiğini, aslında açıklamamasını istediğini, ilk kendisinin gündeme getireceğini, fakat gazetecilik refleksiyle bunları yazma ihtiyacı hissettiğini anlatıyor. Şimdi birincisi, asıl sorulması gereken sorulardan birincisi, Veys Ateş buradaki küçük balık. Oltaya takılan küçük balık. Veys Ateş'in bahsettiği diğer klik kim? O klikte kimler var? Yani yargı camiasında bu kliğin içerisinde kimler var? Siyaset dünyasında bu kliğin içerisinde kimler var? Emniyette bu kliğin içerisinde kimler var? Siz şimdi bir FETÖ borsası kurmaktığınızda bunun içerisinde emniyet olmalı. Bunun içerisinde siyaset olmalı. Bunun içerisinde yargı olmalı. Hatta bu işin içerisinde Veys Ateş gibi, tırnak içinde, gazeteciler olmalı. Veys Ateş bu halkanın bir parçası. O FETÖ borsasına bulaşan gazetecilerden birisi. Peki diğerleri? Sevilay Yılmaz bunu bilmiyor mu? Ya da bugüne kadar sürekli Veys Ateş'in bu konudaki ismini gündeme getirenler, yani İslamcı bir iktidara yakın gazeteci figürü üzerinden bütün bu FETÖ borsasını okumaya çalışanlar, diğer tarafı bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Ama o tarafı şu an için konuşamıyorlar. Şu an için açığa düşmüş, her şeyle rezil olmuş bir gazeteciyi parçalamak kolay. Ha, bu arada parçalasınlar, umurumda değil. Yani böylesi rezil ilişkiler içerisine giren, 100 bin liralık odalarda kalan bir iş adamıyla rüşvet pazarlığı yapan kişi zaten gazeteci de olmamalı ve bunu Habertürk'ten kovmak falan, bu işin sadece, yani Habertürk'e bakan idari karar tarafı. Şu ana kadar gözaltına alınıp sorgulanmaması enteresan. Yani resen savcıların soruşturma başlatması ve Sevilay Yılmaz dahil insanların ifadesine başvurması gerekiyor. Bir dakika. Gelin bakalım buraya. Kimmiş bu borsa kuranlar? Kim var bu işin içerisinde? Kim kim on milyonlarca euro karşılığında aklamaya çalışıyor, bu işlerin üstünü kapatıyor. Fakat bunu yapamazlar. Sebebi şu. İddia o ki, bu FETÖ borsası çarkını aslında Gülen cemaatine yakın insanların 15 Temmuz bahanesiyle mallarına çökülme projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk sunan isim Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan. Bu iş Erdoğan'ın önüne geldiğinde bunu, sahada uygulama görevini Erdoğan Pelikan'a veriyor. Pelikan dediğimiz grubun kim olduğunu biliyoruz. İşte damat Berat Albayrak'ın yönlendirmesinde, içerisinde yargıdan emniyete bir ton adamlar olan, bir tarafta başka gazetecilerin, Hilal Kaplanların, onun kocasının, Pelikan Yalı grubunun falan isimlerinin olduğu bir yapı. Ve Pelikan ve daha sonrasında Süleyman Soylu da burada kendine bir alan açıyor. O da kendi FETÖ borsasını kuruyor. Pelikan grubu bunu temelde iki amaç için kullanıyor. Bir, kurdukları sisteme insan devşirmek için kullanıyorlar. Eleman kazanmak için kullanıyorlar. Yani insanları tehdit ediyorlar şantaj yoluyla. Hakkında şöyle dosya var, böyle dosya var deyip yargıdaki, emniyetteki insanları kendilerine köle haline getirip çalıştırıyorlar. İki, elbette ki finans meselesi. Yani hani 10 milyon dolar paranın Veys Ateş tarafından zikredildiği büyük bir çarktan bahsediyoruz. En küçük balığın konuştuğu rakam 10 milyon dolar. Siz bunun en tepedeki diye bahsedilen kişiye geldiğinde nerelere varabileceğini düşünün. Bir kıyas yapılabilmesi adına söyleyeyim. Mesela 17-25 Aralık sürecinde ki o dönemde de milyarlarca dolarlık ihalelerden bahsediliyordu. Dönemin başbakanı oğluna 10 milyon dolar para vermekten para verme bir iş adamının 10 milyon dolar rüşvet getirmesiyle ilgili şu ifadeyi kullanıyordu. 10 milyon mu? Herkes ne veriyorsa o da verecek. Alma, kucağımıza düşecekler. Şimdi 17-25'teki çarkın büyüklüğünü düşünün ve bugün o 10 milyon doları, euroyu bir gazetecinin konuştuğu noktayı düşünün. Arada ne kadar büyük bir yolsuzluk çarkı ve düzeni oluşmuş, bunun hesabını siz yapın. Bu işin bir tarafı. Ama bu çark Veys Ateş ve onun etrafındaki 3-5 adamla izah edilebilecek bir çark değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bunu dediğim gibi bununla ilgili birilerinin hesap vermesi gerekiyor. Sevilay Yılman aslında bu soruların bir başka muhatabı. Kendisi de bu tür kirli ilişkilere girmekle suçlanıyor. Ve bugün o yazısının ikinci bölümünde kendi mal beyanı ile ilgili de bir açıklama yapmaya çalışmış. Aslında işin üstünü örtüyor. Ne yapıyor mesela Sevilay Yılman? Ayşe Hür'ün tweetiyle bunu özetleyeyim. Harika özetlemiş çünkü Ayşe Hür. Diyor ki, Sevilay Yılman'ın mal beyan etmeme yazısının özeti. FETÖ'yle mücadele, krediyle alınmış villa ve jip, komşu Süleyman Soylu, BSK'yı severim. Yani bu arada Sezgin Baran Korkmaz herhalde BSK dediği, SBK. Severim. Aile şirketinde ticaret, baba evi, kira yerine mülk edinme, patronaj, ultra zengin değilim, satır aralarında bol azar, avukatlarım ve Allah. Şimdi ya ben hani Sevilay Yılman benden gazetecilik olarak mesleğe eski başlamış biri olabilir. Ama Türkiye'de ve burada ya Almanya'da yaşayan biri olarak şu ana kadar 15-16 yıl olmuştur herhalde bu mesleğe başlayalı. Krediyle villa alabilmeyi ben hiç hayatım boyunca zaten yapmadığım gibi hayalini dahi kurmadım. Bir gazetecinin krediyle villa alabilmesi mümkün değildir kazancıyla. Yine krediyle jip alma falan yine bir gazetecinin yapabileceği şeyler değil. Aile şirketleri şunlar bunlar bu işin kılıfı. Süleyman Soylu ile komşu olabilecek zenginlikte bir gazeteci. Enteresan. Bir de Amerika'yı 132 milyon dolar dolandırmakla suçlanan bir adamı tanırım iyi çocuktur şeklinde refere edebilecek bir gazetecilik anlayışı. Fotoğraf bu. Yani biraz önce dedim ya herkes elini yıkayıp çıkmaya çalışıyor. Peki şimdi bu hani İslamcıları bu işle baş başa bırakıp FETÖ borsası suçuyla, günahıyla baş başa bırakıp elini yıkamaya çalışanların yaptığı hamlelerden birisi. Fakat diğer taraf da boş durmuyor. Pelikan grubu az önce bahsettik. Mesela geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesinde bir haber çıktı. Haber neydi? Şöyle diyor haberde. FETÖ borsası kuran Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Terkioğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın FETÖ borsasındaki manevraları ortaya çıktı. Akalın'ın hakkında FESÖ soruşturması yürütülen iş insanı GÇ'nin avukatının ofisine 3 kez giderek pazarlığı bizzat yönettiği belirlendi. Soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandırılabilmesi için 150 bin dolar talep eden Akalın'ın kendisi hakkında başlatılan soruşturmadan haberdar olunca panikleyerek savcılığa müracaatta bulunduğu anlaşıldı vesaire. Şimdi bu Sabah gazetesinde çıkan ve olayı ulusalcılara yıkmaya çalışan bir haber. Onlar da bu işin içinde bu arada. Ben dışında olduğunu düşünmüyorum. Avukat kimliğiyle, belki gazeteci kimliğiyle, burada adı geçen gazeteciler bu işin bir parçasıdır demiyorum. O kişilerin avukatlığını yaptığı için kendisi belki yargıda ve emniyette alan bulup bu tür pazarlıklara girmiş olabilir. Buna bir şey demiyorum. Ama bu sadece oradaki bir avukat ve adı geçen iki ulusalcı ya da Kemalist neyse işte bu gazeteci profili bunlarla alakalı değil. Bu Cumhuriyet yazarları ile alakalı değil. Mesela devamında bu Kazım Yiğit Akalan hikayesi tek başına bence bir özel hani dosya konusu olmalı. Mesela bu Kazım Yiğit Akalın'la beraber bazı emniyet görevlileri, Vatan Emniyet'te görevli komiser bu soruşturma bağlamında savcı tarafından tutuklanma istenince iddia o ki bir grup polis İstanbul Adliyesi'ne gidip basıyor ve orada savcıyla kavga ediyorlar ve savcıyı Pelikan çetesine çalışmakla suçluyorlar. Savcı bu kişileri odasından kovuyor ve bu kişiler daha sonrasında mali şubede görevli bunlar. Yani önemli organize suçlarla mücadele birimlerinde görevli bu işler. Ulusal Suçları Araştırma Büro Amirliği vesaire. 70'e yakın polisten bahsediyoruz. Ve bu 70'e yakın polis Vatan Emniyet'te Pelikan hesap verecek diye slogan atıyor. Konu paylaşılamayan başkalarına ait mülkler. Yani milletin malına çökmeye çalışıyorlar. Arada bir kavga çıkmış. Olay bundan ibaret. Şimdi bu işin dediğim gibi bir tarafı. Yavaş yavaş bazı başlıkları hızlı geçmemiz gerekiyor. Hani öyle bir kokuşmuşluk içerisinde ki şu anda Türkiye'de bürokrasi. Mesela Savunma Sanayi Başkanı. Yine Sedat Peker'in gündeme getirdiği bir otel var. Bodrum'daki Paramount Otel. Yine Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Royal Palace'da kalan yeni adı Royal Palace. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in o otelde kaldığı iddia ediliyor. Daha doğrusu iddia ediliyor ve sonrasında da çıkıp diyor ki evet ben o otelde kaldım diyor. Savunma Sanayi Başkanı. Peki otelin sahibi kim? Ekba Holding. Ekba Holding yönetim kurulu başkanı. O da o oteli işletenlerden biri. O oteli işleten birisi. Peki Ekba Holding'in özelliği ne? O da şu. Savunma sanayi ihalelerine giren bir şirket bu. Yani savunma sanayi başkanı, savunma sanayi ihalelerine giren bir kişinin yönettiği, hatta o otele devletin tankıyla gidip oteli gasp ettiği iddia edilen bir adamın yönettiği otele gidip konaklıyor ve 105 bin liralık geceliği 105 bin liralık faturayı kendisi ödemiyor. Bir arkadaşı ödemiş. Şimdi bunlar İslamcı, bunlar dindar ya. Onlara şu soruyu sormak lazım. Hani bir arkadaşı ödedi, şu ödedi, bu ödedi. Şunu sormak lazım. Sözün kaynağını söylemeyeceğim. Yani bu ifadenin kaynağını İslamcılar bilirler. Siz evinizde otursaydınız, bu otelde konaklama hediyesi size gelir miydi? Normal sıradan düz bir vatandaş olsaydınız, evinizde otursaydınız gelmezdi. O zaman bu rüşvettir. Anladıkları literatürde söyleyeyim. Hani inandıkları değerler bağlamında söyleyeyim. Yani size, kişiye makamından dolayı bir hediye geliyorsa o hediye değil, rüşvettir. Bir dostu 105 bin liralık faturayı niye öder bir insan için? Geceliği 105 bin liralık. Ve nasıl bir iş yapıyormuş ki bu dostu? Yani sadece onun için 105 bin lira ödüyor. Ailesi var büyük ihtimalle. Kendileri de otelde kalıyorlar. Ne iş yapıyor bu dost? Ve bir bürokratın nasıl bir dostu olabilir ki böylesi pahalı hediyeler kabul edebiliyor? Apaçık aslında hikayenin ne olduğunu görüyoruz. O dosta da deseler ki ya bir dakika çıkar şu faturaları, büyük ihtimalle o faturalar çıkmayacak. Ama şimdi bu kadar gündemin arasında ben kaynar geçerim zannediyorum. Şimdi olayın bir boyutu bu. Gelelim bugün Tolga Şardan'ın bir yazısı var. T24'ten Tolga Şardan. Bence günün en önemli yazılarından birisi ve son dönemde enteresan yazılar yazıyor Tolga Şardan. Hani şu anda bürokraside neler oluyor, kim kimin ayağını kaydırıyor, devlet içerisindeki hesaplaşma, birbirlerine kuyusunu kazma hikayesinde bakılması gereken isimlerden birisi. Devlet içerisinde bir grubun, tabii ki gazetecilerin bilgi kaynakları olur vesaire ama şu anda adres olarak kullandığı bir şey paylaşacaksa, bir şey söyleyecekse köşesini bu amaçla kullandıran isimlerden biri gibi görünüyor. Benim oturduğum yerden yaptığım okuma bu. O da şu, Alaaddin Çakıcı'nın yurt dışına kaçtığı meselesi, kaçtığı iddiası. Hani bu çok önemli bir iddia. Çünkü Sedat Peker ilk konuşmaya başladığında Alaaddin Çakıcı arz-ı endam etmiş ve racon kesmişti Sedat Peker'e karşı. Ama Sedat Peker peş peşe videolar yayınlayınca, ciddi açıklamalar ardı arda gelince Alaaddin Çakıcı'dan ses çıkmaz oldu. Bugün Tolga Şardan önemli bir yazı kaleme almış. Ne olup bittiğine dair. Ona bir bakacağız. Ama dediğim gibi bu hani devlet içerisinde bir grubun sözcülüğü gibi anlaşılabilecek bu tür yazıları o parantez içerisinde dinlemekte, o parantez içerisinde yorumlamakta ve algılamakta fayda var. Bir bakalım ne diyor? Hızlıca bakalım. Eski İçişleri Bakanı şöyle diyor. Organize suç örgütü lideri yurt dışından yayınladığı video kayıtları ve sosyal medya mesajlarıyla ülkede gündem yaratmaya devam ediyor halen. Sedat Peker'den bahsediyor, adını vermemiş. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Süleyman Soylu, Yıldırım Demirören gibi isimlere dair sürekli bir şeyler açıklıyor diyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama bazı bölümleri atlayarak geçiyorum. Sedat Peker'in bu hale dönüşmesinin ana etkenlerinden birisi olan bir diğer suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı bir anda ortadan çekiliverdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mafya grupları raporuna göre rakiplerinin açık ara önünde ilk sırada yer alan Çakıcı sessizliğe büründü. Peker'e ayar veren mektubunu hatırlatıyor. Yine Bodrum Yalıkavak Marina'da Korkut Eken'le, Engin Alan'la, Mehmet Ağar'la fotoğraf verdiğini hatırlatıyor. Ve o fotoğraf sonrası buharlaştığını söylüyor Alaaddin Çakıcı'nın. Sonrasında ise yine hatırlayalım Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik doğrudan tehdit ettiği, ölümle tehdit ettiği mektupları vardı Alaaddin Çakıcı'nın. Onlardan dem vuruyor ve en son geliyor bugün ne olduğuna ve Çakıcı'nın nerede bulunduğuna. Şöyle bir ara başlık var. Sus ve piyasadan kaybol talimatı. Doğrusu, birebir aktarayım bundan sonrasını. Doğrusu ortalık bu kadar karışıkken ben de merak ettim Alaaddin Çakıcı'nın nerelerde olduğunu. Ankara ve İstanbul çevrelerinde yaptığım araştırmada sorunun yanıtına ulaştım. Emniyet kaynaklarından elde ettiğim bilgilere göre birileri Çakıcı'ya sus ve piyasadan çekil demiş. Cezaevinden çıkış süreciyle birlikte kimilerine göre fazlasıyla piyasada görünen ve dikkat çeken siyasi polemiklerin ve tartışmaların odağında yer alan Çakıcı için yeni bir hayat organize ediliyor sanırım. Yeni adres, yavru vatan. Yine edindiğim bilgiye göre Çakıcı durum normalleşene kadar bir süre Türkiye sınırları dışında yaşayacak. Gözlerden uzak kalması sağlanması amacıyla Çakıcı'nın bir nevi zorunlu ikamet olarak da tanımlanabilecek yeni adresi yavru vatan. Büyüteç yayınlandıktan sonra Çakıcı muhtemeldir ki Ankara veya İstanbul'dan hatta Bodrum'dan da görüntü verebilir. Ama bir detay daha vereyim. Çakıcı'nın ikamet etmesinin ötesinde işlerini yürütmesinin sağlanması amacıyla Kıbrıs'ta bir ofiste olacak. Öyle ki tefrişi de bitti, gitmek üzere. Resmi kayıtlara göre Türkiye'nin en kalabalık organize suç örgütünü yönettiği belirtilen Çakıcı, anavatandan ortaya çıkıncaya kadar Kıbrıs'ta ikamet etmek zorunda kalacak. Bendeki bilgiler böyle. Tabii Kıbrıs'ın Türkiye'nin yeraltı dünyası için ne tür önem taşıdığını söylememe gerek yok. Özellikle organize suç örgütü liderinin ifşaatlarından sonra son yıllarda Kıbrıs'ın adının karıştığı olaylarla ilgili iddialar birbiri ardına ortaya atılıyor. Gazeteci Kutlu Adalı cinayeti başta olmak üzere faili meçhuller, saldırılar, kara para aklama, sanal kumar, kumarhaneler pek çok iddia mevcut. Belki de Çakıcı'ya gizliden gizliye kol kanat gelenler ülkenin bir numaralı organize suç örgütü liderini kontrol altında tutabilme amacıyla bu yolu denediler. Belki de iller bir plan dahilinde başka bir biçime, ileride bir plan dahilinde başka bir biçime evrilecek. Bu sorulara yanıtları ortalık biraz sakinleşince ki nasıl sakinleşecek o da henüz belli değil. Daha net görülecek. Çakıcı ve Peker burada ya sarallar nerede diyor. Devamındaysa yine kripto para vurgununda adı geçen Faruk Fatih Özer'den, Sezgin Baran Korkmaz'dan bahsediyor vesaire vesaire. En son geldiği yerde de Saral kardeşlerinde bir kısmının, ailenin bir kısmının yurt dışına çıktığını, onların da kendilerini Türkiye'de güvenli hissetmediklerini söylüyor ve gelinen noktada da acaba hani devletin bir şekilde devlet içinden birilerinin bağlantıda olduğu mafya gruplarına Türkiye'de muhtemel olabilecek yeni olaylara karşı çıkın burayı terk edin mesajları mı verildiğine ilişkin bir yorumla analizle bitiriyor meseleyi. Şimdi Tolga Şardan'ın bundan önce Süleyman Soylu'yu hedef alan bazı emniyet kaynaklı içeriden bilgileri de kamuoyuyla paylaştığını biliyoruz. Hatta Mehmet Ağar'ın hani Sedat Peker'e yönelik yaptığı hamle olarak yorumlanan o 15 Temmuz gecesi TRT'deki o yaşanan olaylar sırasında Süleyman Soylu'nun bazı mafyatik grupları oraya çağırdığına ilişkin bir soruşturmanın olduğunu, bazı EHTS kayıtlarının devletin elinde olduğunu ilk kamuoyuyla paylaşan Tolga Şardan'dı. Bu açıdan bakıldığında belli ki devlet içerisinde taraflar birbirleriyle hesap görüyor ve kendini güvende hissetmeyenler, bunların arasında mafya grupları da var, bir şekilde Türkiye'den çıkmayı daha kendi çıkarları açısından doğru buluyorlar ve bu yola gidiyorlar. Benim burada kafama en çok takılan husus şu, gerçekten de böyle olabilir. Gerçekten de Alaaddin Çakıcı kendisini Türkiye'de güvende hissetmiyor olabilir ve yurt dışına çıkmış olabilir. Bu Sedat Peker'in başlattığı süreçte yeni bir nasıl diyeyim, mafyaya yönelik, mafya gruplarına yönelik bir operasyon sinyali almış olabilir. O zaman akıllara gelen soru şu, ekranda da fotoğrafları var. Devlet Bahçeli'nin, yani aslında Erdoğan'ın ortağının, iktidar ortağı, Erdoğan'ın ortağının bizatihi bastırmasıyla, bizatihi özel kanuni düzenleme yapmasıyla cezaevinden çıkarılan Alaaddin Çakıcı ne oldu da kendisini güvende hissetmediği bir noktaya geldi? Yani daha bundan birkaç ay önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tehdit etmesinin akabinde adliyeye çağrıldığında çakarlı arabalarla onlarca araçlı konvoyla giden, raconunu orada da kesen ve sonrasında elini kolunu sallayarak adliyeden ayrılan biriydi Alaaddin Çakıcı. Bugün Tolga Şardan'ın iddia ettiği gibi o da kendisini güvende hissedebilmek için Kıbrıs'a çıkmışsa, birileri aslında onu gönüllü bir sürgüne razı etmişse ve o da bunu kabul edip Türkiye'yi terk etmişse ne oluyor? Devlet içerisinde nasıl bir bilek güreşi var? Yani yine bundan birkaç ay önce Bodrum Yalıkavak Marina'da biz buradayız, bundan sonra patron biziz diyen Mehmet Ağar, Korkut Eken, Engin Alan, Alaaddin Çakıcı fotoğrafında bir kale daha mı düştü? Neden söz ediyorum? Mehmet Ağar, Bodrum Yalıkavak Marina'daki bütün görevlerini bıraktı, istifa etti ve ortalıktan çekildi, yok oldu. Alaaddin Çakıcı, onun Kıbrıs'a kaçtığı söyleniyor. Zaten Korkut Eken'den Engin Alan'dan şu ana kadar ses çıkmadı. Belli ki devlet içerisinde bir şeyler oluyor. Ve o devlet içerisindeki kavgada iş öyle bir noktaya varmış ki o da anlaşılıyor. Artık Devlet Bahçeli eğer bu haber doğruysa ve gerçekten Alaaddin Çakıcı yurt dışına bu sebeple çıkmak zorundaysa Devlet Bahçeli dava arkadaşım dediği bu ülkede ana muhalefet partisini ölümle tehdit ettiği halde arkasında durduğu Alaaddin Çakıcı'nın arkasında duramaz hale gelmiş. Bu neden? Bunun sebebini belki önümüzdeki günlerde hep beraber öğreneceğiz. Fakat iktidar bloğunda bir çatlak yaşandı. Sedat Peker'in açıklamalarının hukuken şu ana kadar bir sonuç olmasa bile, yani yayının başında söyledim, daha hemen Bodrum Yalıkavak Marina meselesi kapatıldı. Ama belli kalelerin de düştüğünü, Mehmet Ağar gibi, Tolga Ağar gibi isimlerin görevlerini bırakmak zorunda kaldığını, bazı gazetecilerin istifa ettiğini, bazı gazetecilerin ittiğinin pazara çıkarıldığını, bunlar bizim gördüklerimiz. Süleyman Soylu'nun hükümet içerisinde nefesinin kesilecek noktaya geldiğini, ciddi bir itibar kaybına uğradığını, artık sözünün geçmediğini hep beraber görüyoruz. Hatta sözü o kadar geçmiyor ki, mesela Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, bundan 15-20 gün önce Süleyman Soylu'ya racon kesti. Kim beni görevden alacakmış görelim dedi. Alamadı Süleyman Soylu. Hatta bu açıklamanın üzerine bir açıklama da yapamadı Süleyman Soylu. Bunları şunun için anlatıyorum. Devlet içerisinde çok ciddi bir bilek güreşi var. Emniyeti basan polisler, pelikan hesap verecek diyenler, yurt dışına kaçanlar vesaire. Şimdi bütün bu kavganın ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, oraya geçelim ve yavaş yavaş toparlayalım yayını. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da NATO'nun bir toplantısına katıldı. Aslında toplantı rutin bir toplantıydı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden seçildiği günden bu yana sadece bir kez telefonla görüşebilen Erdoğan için Joe Biden'la fotoğraf verebileceği ve aslında bütün kazanımını da o fotoğrafı verebilme üzerine kurmuş Erdoğan için önemli bir toplantıydı. Ama MHP'nin ya da devlet içerisindeki NATO'yla, Batı'yla yeniden köprüler kurabilir iktidar düşüncesiyle ve korkusuyla pozisyon alanları içerisinde dikkatle izlenen bir programdı. Ve o program dün gerçekleşti. Erdoğan gerçekten istediği fotoğrafı verdi. Ama o fotoğraf ne kadar ideal bir fotoğraftı, bundan emin değilim. O fotoğraf verildi. O fotoğraf bu. Şimdi kimileri bu fotoğrafın anlık bir fotoğraf olduğunu unutup bunun üzerinden Erdoğan Joe Biden'a işte ellerine kapandı, elini öptü vesaire yorumu yapıyor. Bu sadece bu fotoğrafa bakarak yapılabilecek bir analiz değil. Bunu bir kere hakkı teslim edelim ve hani fotoğraf kadraj mühendisliği yapmamak lazım. Bu önce söylememiz gereken ve altını çizmemiz gereken husus. Fakat o bütün NATO toplantısının ardından bu fotoğraf aslında ete kemiğe büründü mü, bunu konuşabiliriz. Neden bahsediyorum? Mesela Financial Times bütün toplantıyı özetlerken bu fotoğrafı kullanmayı seçti. Çünkü toplantı aslında yani o an çekilmiş fotoğrafın ete kemiğe bürünmüş haliydi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüşmeye giderken çok büyük iddiaları vardı. Hem hükümetin hem hükümet medyasının hem yazarlarının hem işte siyasilerinin vesaire. Neydi bu iddialar? Bir, S-400 meselesi. İki, F-35'ler meselesi. Üç, Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-YPG'yi Gülen cemaatini destekleme meselesinde geri adım atması olayı vesaire. Ve bu olay Sabah gazetesi tarafından o gün yani 14'ünde bu manşetle duyuruldu. Ermeni meselesi, Ermeni soykırımının, sözde Ermeni soykırımının tanınması meselesi. Biden'a 24 Nisan'ı ve F-35'i soracağım. Bu iddiayla gitti Erdoğan. Ve diğer saydığım başlıklar, bunlar cebindeydi. Sonrasında bugün Sabah gazetesi bir başka başlıkla çıktı. Dün ve bugün, yani aradan bir hafta geçtikten sonra değil, bugünün manşetini görelim. O da bu. İşbirliğimizi artıracağız. Şimdi hani evet o anlık bir kadraj, yani o anlık bir fotoğraf, o anda belki Erdoğan bulunduğu yerden doğruluyor, doğrulurken de foto muhabiri o anı bu şekilde kayda almış ve kendince aslında bütün toplantının özetini ilk anda belirlemiş. Yani bir fotoğrafçı için güzel bir kare. Ama geldiğimiz nokta evet o fotoğrafı doğruluyor. Mesela işbirliğimizi artıracağız. Peki ne alındı? Neyin karşılığında mesela? S-400'ler konusunda Amerika Birleşik Devletleri geri adım mı attı? Onaylıyoruz mu dedi. Tamam S-400'ler sizde kalsın F-35'lere yeniden Türkiye'yi dahil edeceğiz mi dedi. PKK-YPG meselesi, Ermeni soykırımının tanınması meselesi ne oldu mesela? 15 Temmuz'un arkasında Joe Biden'ın olduğu iddiasına dair ne konuşuldu? Hiç bilmiyoruz. Çünkü Erdoğan bu garip buluşmayı yani Biden seçildikten sonraki ilk toplantının büyük bölümünü yanında kim olduğunu bilmediğimiz, bugüne kadar görmediğimiz bir tercümanla birebir yaptı. Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu kadar önemli meseleleri gündemdeyken, ya bütün bu kadar çözülmesi gereken mesele varken, Biden'la da aylar sonra bir görüşme fırsatı yakalamışken ve bunların çoğu da NATO'da yani silahlı güçleri ilgilendiren, silahlı kuvvetleri ilgilendiren meselelerken, MIT'i, Genelkurmay'ı ilgilendiren, TSK'yı ilgilendiren meselelerken bir tercümanla neden görüşmeyi, bir Biden'la birebir görüşmeyi tercih edersiniz? Çünkü Erdoğan orada Türkiye'nin geleceğini görüşmeye gitmedi. Erdoğan bir fotoğraf vermek istiyordu ve Erdoğan Biden'la kendi geleceğini pazarlık etmek için oradaydı. Mesela ben o fotoğrafta yani Biden'ın önünde sanki eline uzanmış öpecekmiş gibi falan filan o fotoğrafta Erdoğan'ın maskesiz olmasına takıldım daha çok. Sağlığı konusunda bu kadar paranoyak olan bir liderin böylesi kalabalık bir toplantıda maskesiz fotoğraf vermesi belli ki sağda solda kendi sağlığıyla ilgili çıkan haberleri, bu noktadaki endişeleri kendince izole etme ve muhataplarına sağlığım yerinde bak koronadan bile korkmayacak kadar bu noktada güçlüyüm vesaire deyip karşı tarafı bunu anlatmaya çalışıyor. Ya ben buradayım hala birkaç yıl daha, bu devletin başındayım diyor. Yoksa şu fotoğrafın bir izahı yok sağlık açısından bakıldığında. Niye maske takmıyorsunuz? Yani ABD Başkanı Joe Biden daha mı kötü bir aşı oldu ya da diğer oradaki insanlar? Bu işin bir tarafı. Şimdi hepsini toparlayalım ve bu fotoğrafın neden gerçek olduğunu Erdoğan'ın kendi ifadeleriyle verelim ve dediğim gibi bugün MHP liderinin bir enteresan açıklaması var bu toplantıya dair ona bakacağız sonra da.
4 Nisan bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabii ki beklemezdik. Ama bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. ve bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabii doğru bulmamız mümkün değil.
Selam Türkler. Selam Paşa. Efendim görüşme öncesinde 1915, 24 Nisan'ı unutulacak bir görüşme olmasını umuyorum demiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması konusunu...
Hayır olsun, hiç gündeme gelmedi.
Mesela neye hamd ediyor Türkiye Cumhurbaşkanı? Yani gerçekten neye hamd ediyor? Neye şükrediyor? Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye ile ilgili haksız bir karar almakla suçluyorsunuz. 24 Nisan'ın Ermeni soykırımı olarak tanınmasını Türkiye büyük bir tepkiyle karşılamıştı. İçeride yapılan hamasi toplantılar, açıklamalar vesaire vesaire. Sonuç muhatabınız karşınızda. Ve bunu tanıyan ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve ilk kez yüz yüze gelmişsiniz. Aylar sonra öyle veya böyle bir randevu ayarlamışsınız. Mesela işte bahsettiğim fotoğraf bu. Mesela yanındaki tercüman. Kim o tercüman? Ve kuvvetle muhtemel biz o toplantıda ne konuşulduğunu o toplantının tamamında ne konuşulduğunu belki hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Yani Erdoğan'ın uluslararası Dolmabahçe toplantısı gibi düşünün bunu. Yaşar Büyükanıt'la yaptığı bir Dolmabahçe toplantısı gibi. Belki ondan çok daha büyük tavizler verdi. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz Erdoğan ne konuştu. Fakat temel düşün, neye hamd ediyorsunuz? Yani Joe Biden özür diledi ve bir sonraki yıl bunu düzelteceğim mi dedi. Ne dedi mesela? Ve gülüyor. Ya... muhakeme yeteneğini kaybetti Erdoğan. Gerçekten prompterdan ayrıldığında bunu sağlayamıyor. Yani muhakeme kabiliyetini yitirdi ve ne söylediğini tartamıyor ve o sebeple gülüyor devamında. Ya da iş artık hükümet açısından öyle bir pişkinlik noktasına gelmiş ki bir gün önce söylediklerinizi tamamen yok sayıp kendinizi inkar edercesine bir açıklama yapıyorsunuz ve bundan hiç herhangi bir şekilde yüzünüz kızarmıyor. Son bir video ile bitirelim. O da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması. Bugün bence MHP liderinin grup toplantısında en önemli söylediği şey Erdoğan'ın katıldığı NATO toplantısına dairki açıklamalarıydı. Erdoğan çok olumlu bir tablo çizmeye çalıştı. NATO ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden bir sayfa açmaktan bahsediyor. Hükümete yakın medya, havuz medyası biraz önce gösterdik, Sabah gazetesi böyle bir fotoğraf veriyor. Ama belli ki Bahçeli bu durumdan çok rahatsız. Önce videoyu izleyelim, sonra üzerine birkaç cümle edip kapatalım.
Uzaktan bakınca saf mı görünüyoruz? Amerika Birleşik Devletleri menşeli silahlar teröristlerin elinde kurşun atarken NATO müttefikliği hiç düşünülmüş, hiç hesaba katılmış mıdır? NATO bugüne kadar Türkiye'nin hangi güvenlik ihtiyacına cevap vermiştir? 15 Temmuz'da başkentimiz hainler tarafından bombalanırken bu NATO neredeydi? Ne yapıyordu? Neyin hazırlığı içindeydi? Bu sorunun da peşine düşmeyelim mi? Failleri deşifre etmeyelim mi? Güney sınırlarımızda terör devleti kurulması hedeflenirken NATO'da birlikte silah tuttuğumuz ülkelerin sırtımıza namertçe ateş açtığını söylemeyelim mi? Uzaktan bakınca saf mı görünüyoruz? Elimize vurup ekmeğimizi alacaklarını mı sanıyorlar?
Şimdi evet, muhataplarına söylemesi lazım. Buna bir mani yok aslında. Yani pekala Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber o Brüksel'deki toplantıya gidebilir miydi Devlet Bahçeli? Bunun önünde bir mani yok. Katılırdı heyete. Bir şekilde ya da kendisi katılmıyorsa bazı uzmanlar, MHP'li kadrolardan isimler vesaire o heyete dahil olup pekala gider ve muhataplarına bunu söylerdi. Niye yapmadı? Türkiye'de MHP grup toplantısında Türkçe bu açıklamayı yapıyorsunuz. Çünkü Bahçeli'nin muhatabı NATO ya da NATO'nun bileşenleri falan değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da değil. Oradaki tek muhatap Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü Bahçeli 15 Temmuz sonrası kurulan denklemde Türkiye'nin NATO'yla ve Batı'yla arasındaki açtığı makastan memnun, yani MHP'li kadrolara, devlet içerisindeki o, ben ülkücü demiyorum, MHP'li kadrolara sırf bu yüzden ihtiyacı var Erdoğan'ın. O makas açık kalırsa MHP'nin ve devlet içerisindeki o kadroların bir değeri oluyor Bahçeli açısından. Ama eğer makas kapanırsa, bu tehdit algısı ortadan kalkarsa, Türkiye yeniden Batı'yla bir şekilde büyük pazarlıklar, büyük tavizler Erdoğan ve AKP için hiç fark etmez, verilerek yeniden kurulursa, Bahçeli'nin o en son da ettiği ekmeğinden olma meselesi var ya, işte ekmeğinden olacağından korkuyor MHP. Çünkü o bütün kurulan kirli çarkın bir parçası olmaktan artık vazgeçmek zorunda kalacaklar. Çünkü ihtiyaç kalmayacak. Kendilerine olan ihtiyacın ortadan kalkmasından korkuyor. Yoksa elinizi tutan yoktu. Gitseydiniz Erdoğan'la beraber NATO toplantısına veya gönderseydiniz yetkili uzman insanları, beraber heyette yer alsalardı, direkt muhatabının yüzüne bunları söyleselerdi. Söylediler mi? Erdoğan söylemedi. Heyettekiler de söylemedi. Çünkü Erdoğan'ın hesabıyla Bahçeli'nin hesabı farklı görünüyor. Buradaki o makasın açılma ihtimali giderek daha da fazla büyüyor. Çünkü AKP için, Erdoğan için artık MHP bir yerden sonra taşınamaz bir yük haline geliyor. Devlet içerisindeki bütün bu itiş kakış da bunun göstergesi. O yüzden zaten Bahçeli'nin bu açıklamasını programda yer verelim istedik. Böyle noktalayalım bugünkü programı. İlerleyen günlerde öyle anlaşılıyor ki Sedat Peker bir şey desin ya da demesin, devlet içerisinde taşlar yeniden oynamış vaziyette ve yeniden bir denge sağlanana kadar, bir sükunet sağlanana kadar karşılıklı olarak taraflar birbirinin ipliğini pazara çıkaracak gibi görünüyor. Ve o ortaya saçılanlarla da Türkiye'de bir dönem neler yaşandığını hep beraber göreceğiz, öğreneceğiz. Lütfen yeni beğenmeyi, paylaşmayı, başkalarına tavsiye etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka yayında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.